Ayrım 5.
Bölüm 6. Sevgi Dili 3. Armağan Alma. Antropoloji okurken Chicago'daydım. Ayrıntılı etnografyalar aracılığıyla bütün dünyada çok ilginç insanları ziyaret ettim. Orta Amerika'ya gittim ve Mayalarla Azteklerin gelişmiş kültürlerini inceledim. Pasifik'i geçtim ve Malezya ve Polinezya'nın kabilelerini inceledim. Kuzey Tundra'daki Eskimo'ları ve Japonya'nın yerli Ainuslarını inceledim. Sevgi ve evlilikle ilgili kültürel kalıpları araştırdım ve gördüm ki incelediğim her kültürde armağan verme sevgi-evlilik sürecinin bir parçasıydı. Antropologlar kültürlere yayılma eğilimi gösteren kültürel kalıplara aşıktırlar. Tabii ki ben de öyle. Armağan verme, sevginin kültürel bariyerleri aşan bir ifadesi olabilir mi? Verme kavramı her zaman sevme tutumuna eşlik mi eder? Bunlar akademik ve bir ölçüde felsefi sorulardır. Fakat eğer yanıt evet ise bu herkes için derin bir anlam taşır. Dominik Adası'nda bir antropoloji alan gezisine katıldım. Amacımız Karayip Hintlilerinin kültürlerini incelemekti. Bu seyahatte Fred ile tanıştım. Fred bir Karayipli değil, 28 yaşında genç bir siyah adamdı. Fred dinamitle balık avlarken meydana gelen bir kazada bir elini kaybetmişti. Kazadan bu yana balıkçılık mesleğini sürdüremiyordu. Çok fazla boş zamanı vardı ve ben onun arkadaşlığından hoşnuttum. Onun kültürü konusunda konuşarak saatler geçiyordu. Fred'in evine ilk ziyaretimde bana dedi ki, "Bay Gary, biraz meyve suyu ister misiniz?" Heyecanla kabul ettim. Erkek kardeşine döndü ve gidip Bay Gary'ye biraz meyve suyu getir dedi. Kardeşi döndü, toprak yoldan aşağı yürüdü, bir Hindistan cevizi ağacına tırmandı ve yeşil bir Hindistan ceviziyle döndü. Fred onu aç diye emretti. Erkek kardeşi bıçağın üç hızlı hareketiyle üstte üçgen şeklinde bir delik bırakarak Hindistan cevizinin tepesini çıkardı. Fred Hindistan cevizini bara uzattı ve sana meyve suyu dedi. Henüz yeşildi fakat ben hepsini içtim. Çünkü onun bir sevgi armağanı olduğunu biliyordum. Ben onun arkadaşıydım ve arkadaşlara meyve suyu ikram ederdiniz. Birlikte geçirdiğimiz haftaların sonunda küçük adadan ayrılmaya hazırlanırken Fred bana sevgisinin başka bir sembolünü verdi. Bu okyanustan aldığı 14 inç uzunluğunda eğri bir dal idi. Kayalara vura vura ipek gibi kaygan olmuştu. Fred bu dalın Dominik sahillerinde uzun süre yaşadığını söyledi ve onu bu güzel adadan bir hatıra olarak almamı istedi. Bugün hala bu dala baktığımda neredeyse Karayip dalgalarının sesini işitebiliyorum. Fakat bu Dominik'in anısı olduğu kadar sevginin de anısıdır. Bir armağan elinizde tutup bak beni düşünüyor veya beni hatırlıyor diyebileceğiniz bir şeydir. Birisine bir armağan vermek için onu düşünüyor olmanız gerekir. Armağanın kendisi bu düşüncenin bir sembolüdür. Onun para ile alınıp alınmadığı önemli değildir. Önemli olan şey onu düşünmenizdir. Önemli olan yalnızca zihinde var olan düşünce değil, armağanı fiilen alma ve onu bir sevgi ifadesi olarak verme ile ifade edilen düşüncedir. Anneler çocuklarının bahçeden armağan olarak bir çiçek getirdikleri günleri hatırlarlar. Bu koparılmasını istemedikleri bir çiçek bile olsa sevildiklerini anlarlar. İlk yıllardan itibaren çocukların anne babalarına armağan verme eğilimleri vardır. Bu da armağan vermenin temelinde sevgi olduğunun başka bir işareti olabilir. Armağanlar sevginin görsel sembolleridir. Çoğu evlilik töreni yüzüklerin alınmasını ve verilmesini içerir. Bu yüzükler iki kalbi sonsuza dek birleştiren içteki ruhsal bağın dıştaki görülebilen işaretleridir. Bu anlamsız bir dil, abartılı dil, retorik değildir. Bu önemli bir gerçeğin sözlere dökülüşüdür. Semboller duygusal değer taşırlar. Dağılan bir evliliğin sonunda artık eşler nikah yüzüklerini takmaktan vazgeçince bu belki de daha çarpıcı olarak sergilenir. Yüzükleri takmamak evliliğin ciddi bir sorun içerisinde olduğunun görsel işaretidir. Bir bey dedi ki, nikah yüzüğünü bana fırlatıp kapıyı çarparak kızgın bir şekilde evden çıktığında evliliğimizin ciddi bir sorun yaşadığını anladım. Onun yüzüğünü iki gün düştüğü yerden almadım. Sonunda aldığımda ise kontrol edilmez bir şekilde ağlıyordum. Yüzük olması gerekenlerin bir sembolüydü. Fakat eşinin parmağında değil de kendi elinde olması evliliğinin dağılmakta olduğunu görsel olarak hatırlatıyordu. Terk edilmiş yüzük bu beyin içindeki derin duyguları harekete geçirdi. Görsel semboller bazı insanlar için diğerlerinden daha önemlidir. Bu yüzden kişilerin nikah yüzüklerine karşı tutumları değişiktir. Kimisi düğünden sonra nikah yüzüğünü asla çıkarmaz. Başkaları bir evlilik yüzüğünü bile takmaz. Bu da insanların farklı birincil sevgi dilleri olduğunun başka bir işaretidir. Eğer armağan alma benim birincil sevgi dilimse, bana verilen yüzüğe büyük değer veririm, onu büyük bir gururla takarım. Ayrıca yıllar geçtikçe bana verilen diğer armağanlarla da çok duygulanırım. Onları sevginin ifadeleri olarak görürüm. Görsel semboller olarak hediyeler olmaksızın senin sevgini sorgulayabilirim. Armağanlar her boyda, renkte ve şekilde gelirler. Bazıları pahalıdır, bazıları parasızdır. Birinci sevgi dili armağan almak olan birisine armağanın maliyeti sizin gücünüzle çok orantısız olmadığı sürece çok az önem taşır. Eğer bir milyoner düzenli olarak 1 dolarlık armağanlar verirse eşi bunun bir sevgi ifadesi olup olmadığını sorgulayabilir. Fakat ailenin maddi durumu kısıtlı olduğu zaman 1 dolarlık bir armağan milyonlarca dolar değerinde bir sevgiyi anlatabilir. Armağanlar satın alınabilir, bulunabilir veya yapılabilir. Yol kenarında durup karısına bir kır çiçeği koparan erkek, eğer tabii ki karısının kır çiçeklerine alerjisi yoksa, kendisine bir sevgi ifadesi bulmuştur. Paranız varsa 5 dolardan daha az bir paraya güzel bir kart alabilirsiniz. Paranız yoksa kendiniz bir tane parasız yapabilirsiniz. Çalıştığınız yerde artık kağıtlar arasından bir kağıt alın, ortadan kıvırın, makası alıp bir kalp kesin, üzerine seni seviyorum yazın ve imzalayın. Armağanlar pahalı olmak zorunda değil. Fakat ya ben armağan veren bir insan değilim. Büyürken bana çok fazla armağan verilmedi. Nasıl hediye seçileceğini hiç öğrenmedim. İçimden de gelmiyor diyen bir kişiyseniz, tebrikler. Büyük bir aşık olmak için ilk keşfi yapmış bulunuyorsunuz. Eşiniz ve siz farklı sevgi dilleri konuşuyorsunuz. Madem ki keşfi yaptınız, ikinci sevgi dilinizi öğrenme işine girişin. Eğer eşinizin birinci sevgi dili armağan almaksa armağan vermekte ustalaşabilirsiniz. Aslında bu öğrenilmesi en kolay sevgi dillerinden birisidir. Nereden başlayabilirsiniz? Yıllar boyunca eşinizin aldığı zaman heyecan gösterdiği bütün armağanların bir listesini yapın. Bunlar sizin veya ailenin diğer üyelerinin verdiği armağanlar olabilir. Bu liste eşinizin almaktan hoşlandığı türde armağanlarla ilgili bir fikir verecektir. Eğer listenizde bulunan türden armağanları seçme konusunda çok az bilginiz var ya da hiç yoksa eşinizi tanıyan aile üyelerinin yardımını isteyin. Bu esnada satın almak, yapmak veya bulmak konusunda kendinizi rahat hissettiğiniz armağanlar seçin ve onları eşinize verin. Özel bir günü beklemeyin. Eğer armağan alma onun birinci sevgi dili ise hemen hemen verdiğiniz her şeyi bir sevgi ifadesi olarak kabul edilecektir. Eğer geçmişte verdiğiniz armağanları eleştirdi veya verdiğiniz hiçbir şeyi kabul görmediyse o zaman armağan alma kesinlikle onun birinci sevgi dili değildir. Armağanlar ve para. Eğer etkili bir şekilde armağan veren birisi olmak istiyorsanız, para konusunda tutumunuzu değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Her birimiz paranın amaçları konusunda bireysel bir anlayışa sahibiz ve parayı harcamakla da ilgili çeşitli duygularımız vardır. Bazılarımızın harcama alışkanlığı vardır. Para harcadığımız zaman kendimizi iyi hissederiz. Diğerlerinin biriktirme ve yatırım yapma eğilimi vardır. Tasarruf ettiğimizde veya akıllıca yatırım yaptığımızda kendimizi iyi hissederiz. Eğer harcayan birisiyseniz eşiniz için armağan almakta pek az güçlük çekeceksiniz. Fakat eğer tasarruf eden birisiyseniz bir sevgi ifadesi olarak para harcamaya karşı duygusal bir direnç deneyimleyebilirsiniz. Kendiniz için hiçbir şey satın almazsınız. Neden eşiniz için almanız gerekiyor? Fakat bu tutum aslında kendiniz için bir şeyler aldığınızı görmenizi engeller. Parayı tasarruf ederek ve yatırım yaparak kendi değerinizi ve duygusal güvenliğinizi satın alıyorsunuz. Parayı yönlendirme şeklinizle kendi duygusal gereksinimlerinize önem veriyorsunuz. Yapmadığınız şey ise eşinizin duygusal gereksinimlerini karşılamaktır. Eğer eşinizin birinci sevgi dilinin armağanlar almak olduğunu keşfederseniz, o zaman belki de yapabileceğiniz en iyi yatırımın onun için armağanlar almak olduğunu anlayacaksınız. İlişkinize yatırım yapıyorsunuz. Aşkınızın sevgi deposunu dolduruyorsunuz. Dolu bir sevgi deposu ile eşiniz muhtemelen sizin anlayacağınız bir dilde sevgiyle karşılık verecektir. İki kişinin de duygusal gereksinimleri karşılandığında evliliğiniz yepyeni bir yön alacaktır. Tasarruflarınız konusunda endişelenmeyin. Her zaman iyi bir tasarrufçu olacaksınız. Çünkü seven bir eşe yatırım yapmak en değerli hisse senetlerine yatırım yapmaktan daha karlıdır. Kendinize armağan etmek. Bazen elinizde tutabileceğiniz bir hediyeden daha çok ses getiren, elle tutulamayan bir armağan vardır. Ben buna kendinize armağan etmek veya varlığınıza armağan etmek derim. Eşiniz size ihtiyaç duyduğunda orada olmak, birincil sevgi dili armağan almak olan birisi için çok fazla şey demektir. Can bir kere bana dedi ki, kocam Don beyzbolu benden çok seviyor. Neden böyle söylüyorsun diye sordum. Bebeğimiz doğduğu gün beyzbol oynadı. Bütün öğleden sonra ben hastanede yatarken o beyzbol oynuyordu dedi. Bebek doğduğunda orada mıydı? Evet, bebek doğana kadar kaldı. Fakat 10 dakika sonra beyzbol oynamak için gitti. Yıkılmıştım. Bu yaşamlarımızda öylesine önemli bir andı ki bunu birlikte paylaşmamızı istiyordum. Orada benimle olmasını istiyordum. Dan oyun için beni bıraktı. Bu bey bir düzine gül göndermiş olabilir. Fakat bunlar kendisinin hastane odasında onun yanındaki varlığı kadar göze görünmezdi. Can'ın bu deneyimle derinden incindiğini söyleyebilirim. O bebek şimdi 15 yaşında ve bu olaydan sanki dün olmuş gibi bir duyguyla bahsediyordu. Daha da ötesini araştırdım. Dan'ın beyzbolu senden daha çok sevdiği sonucunu bu bir tek deneyime mi dayandırıyorsun? Hayır dedi. Annemin cenaze gününde de beyzbol oynadı. Cenazeye geldi mi? Evet, cenazeye geldi. Fakat biter bitmez beyzbol oynamak için ayrıldı. Buna inanamadım. Kardeşlerim benimle birlikte eve geldi. Fakat kocam beyzbol oynuyordu. Daha sonra Dan'a bu iki olay hakkında sorular sordum. Neden bahsettiğimi kesinlikle anladı. Bunu söz konusu edeceğini biliyordum dedi. Bütün sancılar boyunca ve bebek doğduğunda oradaydım. Resimler çektim. Çok mutluydum. Takımdaki çocuklara anlatmak için bekleyemedim. Fakat o akşam hastaneye geri döndüğümde bütün havam söndü. Öfkeden çılgına dönmüştü. Söylediklerine inanamadım. Oysa takıma söylediğim için benimle gurur duyacağını sanıyordum. Annesi öldüğünde mi? Herhalde size söylemedi. Annesi ölmeden bir hafta önce işten izin aldım ve tüm haftayı hastanede ve annesinin evinde tamirler yaparak ve yardım ederek geçirdim. O öldükten ve cenaze kaldırıldıktan sonra yapabileceğim her şeyi yaptığımı hissettim. Bir nefes almaya ihtiyacım vardı. Beyzbol oynamayı severim. Bunun rahatlamama ve üzerimdeki stresin bir kısmını atmama yardımcı olacağını biliyordum. Onun da benim bir nefes almamı isteyeceğini sanıyordum. Onun için önemli olduğunu sandığım şeyleri yapmıştım. Fakat bu yeterli değildi. Bu iki günü unutmama asla izin vermedi. Beyzbolu ondan daha çok sevdiğimi söylüyor. Bu aptallık. O varlığın muazzam gücünü anlamayı başaramamış samimi bir kocaydı. Eşi için onun orada oluşu onun zihnindeki her şeyden daha önemliydi. Kriz zamanlarında fiziksel varlık eğer eşinizin birincil sevgilili armağan almaksa ona verebileceğiniz en güçlü armağandır. Bedeniniz sevginizin sembolü haline gelir. Sembolü ortadan kaldırın, sevgi duygusu kaybolur. Rehberlik süresince Dan ve Can geçmişin anıları ve yanlış anlamaları üzerinde çalıştılar. Sonuçta Can onu affedebildi ve Dan kendi varlığının karısı için neden bu kadar önemli olduğunu anlayabildi. Eğer eşinizin fiziksel varlığı sizin için önemliyse bunu eşinize sözlerle ifade etmenizde ısrar ederim. Ondan zihninizi okumasını beklemeyin. Eğer diğer taraftan eşiniz size bugün, yarın, bu öğleden sonra orada benimle olmanı istiyorum derse bu ricayı ciddiye alın. Sizin bakış açınızdan bu önemli olmayabilir. Fakat eğer bu ricaya karşılık vermezseniz aslında kastetmediğiniz bir mesaj iletiyor olabilirsiniz. Bir zamanlar bir bey bana şunu anlatmıştı. Annem öldüğünde eşimin şefi ona cenaze için 2 saatliğine çıkabileceğini fakat öğleden sonra tekrar büroda olması gerektiğini söylemiş. Karım da ona o gün eşinin onun desteğine gereksinim olduğunu hissettiğini ve bütün gün gelmeyeceğini söylemiş. Şefi ise bütün gün gelmezsen işini kaybedebilirsin diye yanıt vermiş. Karım kocam işimden daha önemlidir demiş. Bütün günü benimle geçirdi. O gün nasılsa her zamankinden çok onun tarafından sevildiğimi hissettim. Yaptığı şeyi asla unutmadım. Bu arada dedi, işini kaybetmedi. Şefi bir süre sonra işi bıraktı ve eşimin bu işi üstlenmesi istenildi. Bu bayan kocasının sevgi dilini konuşmuştu ve kocası bunu asla unutmadı. Sevgi konusunda yazılmış hemen her şey sevginin kalbinde verme ruhunun yattığına işaret eder. 5 sevgi dilinin hepsi bizi eşimize bir şeyler vermeye sevk eder. Fakat bazılarımız için armağan alma sevginin görünen sembolleri en fazla şeyi ifade eder. Bu gerçeğin en çarpıcı örneğini Jim ve Janice'le karşılaştığım Chicago'da işittim. Jim ile Janice benim evlilik seminerime katıldılar ve cumartesi öğle üzeri seminerden sonra beni O'Hare Havaalanı'na götürmeyi kabul ettiler. Uçuştan önce 3-4 saatimiz vardı. Bir restorana gitmek isteyip istemediğimi sordular. Açlıktan ölmüştüm. Bu yüzden seve seve kabul ettim. Fakat o öğleden sonra bedava bir yemekten çok daha fazlasını elde ettim. Jim ve Janice Orta Illinois'te birbirinden 100 mil kadar uzaklıkta iki çiftlikte büyümüşler. Nikahtan kısa süre sonra Chicago'ya taşınmışlar. Ben bu hikayeyi 15 yıl ve 3 çocuktan sonra dinliyordum. Janice oturur oturmaz konuşmaya başladı. Dedi ki, Dr. Chapman sizi havaalanına götürmek istememizin nedeni size bizim mucizemizi anlatmaktı. Mucize sözündeki bir şey özellikle kullanılan insanı tanımıyorsam daima kendi gardımı almama neden olur. Kim bilir ne tuhaf bir hikaye dinleyeceğim diye merak ettim. Fakat düşüncelerimi kendime sakladım ve Janice'e tüm dikkatimi verdim. Şimdi şok olmak üzereydim. Janice, Dr. Chapman dedi. Tanrı sizi evliliğimizde bir mucize yaratmak için görevlendirdi. Şimdiden kendimi suçlu hissediyordum. Bir dakika önce onu mucize sözcüğü kullandığı için yargılıyordum. Oysa onun zihninde ben bir mucizeye vasıta olmuştum. Şimdi daha da dikkatli dinliyordum. Janice devam etti. 3 yıl önce ilk kez burada Chicago'da sizin evlilik seminerinize katıldık. Ümitsiz durumdaydım dedi. Ciddi olarak Jim'i terk etmeyi düşünüyordum ve bunu ona söylemiştim. Uzun bir süredir evliliğimiz boştu. Artık vazgeçmiştim. Yıllar boyunca Jim'e onun sevgisine ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Fakat o asla yanıt vermemişti. Çocukları seviyordum ve onların da beni sevdiklerini biliyordum. Fakat Jim'den hiçbir şeyin geldiğini hissetmiyordum. Aslında o zamanlar ondan nefret ediyordum. Çok düzenli bir insandı. Her şeyi bir rutin içinde yapardı. Bir saat gibi önceden bilinebilen bir insandı ve hiç kimse onun rutinini bozamazdı. Yıllarca diye sürdürdü. İyi bir eş olmaya gayret ettim. Yemek pişirdim, çamaşır yıkadım, ütü yaptım. Yemek pişirdim, çamaşır yıkadım, ütü yaptım. İyi bir eşin yapması gerektiğini düşündüğüm her şeyi yaptım. Onun için önemli olduğunu bildiğim için onunla seks yaptım. Ondan bana doğru hiç sevgi geldiğini hissetmiyordum. Evlendikten sonra benimle flört etmeyi kesmiş ve beni garantiye almış gibi hissediyordum. Kullanıldığımı ve takdir edilmediğimi hissediyordum. Jim'e duygularımdan söz edince bana gülüyor ve bu toplumda herkesinki kadar iyi bir evliliğimiz olduğunu söylüyordu. Neden bu kadar mutsuz olduğumu anlamıyordu. Bana faturaların ödendiğini, güzel bir evimiz ve yeni bir arabamızın olduğunu, evin dışında çalışmak veya çalışmamak konusunda özgür olduğumu, sürekli şikayet etmek yerine mutlu olmam gerektiğini hatırlatıyordu. Duygularımı anlamaya bile çalışmıyordu. Tamamen reddedilmiş hissediyordum. Her neyse dedi, çayını ileri itip öne eğilerek. 3 yıl önce sizin seminerinize geldi. Daha önce hiç evlilik seminerine gitmemiştik. Ne beklemem gerektiğini bilmiyordum ve samimi olarak fazla bir şey de beklemiyordum. Hiç kimsenin Jim'i değiştirebileceğini sanmıyordum. Seminer sırasında ve sonra Jim fazla bir şey söylemedi. Seminerden hoşlandığı görülüyordu. Sizin komik olduğunuzu söyledi. Fakat seminerdeki fikirlerin hiçbiri hakkında benimle konuşmadı. Bunu yapmasını beklemiyordum ve bunu ondan istemedim de. Söylediğim gibi o zaman çoktan vazgeçmiştim. Bildiğiniz gibi dedi, seminer cumartesi öğleden sonra sona erdi. Cumartesi gece ve pazar günü tıpkı her zamanki gibiydik. Fakat pazartesi öğleden sonra işten eve geldi ve bana bir gül verdi. Bunu nereden aldın diye sordum. Bir sokak satıcısından dedi. Bir gülü hak ettiğini düşündüm. Ağlamaya başladım. Jim çok naziksin. Kendi içimde dedi, o gülü bir Mooney'den satın aldığını biliyordum. O öğleden sonra bir genç adamın gül sattığını görmüştüm. Fakat bu önemli değildi. Gerçek onun bana bir gül getirmiş olmasıydı. Salı günü öğle üzeri gibi beni bürodan aradı ve akşam yemeği için bir pizza alıp eve getirmesi konusunda ne düşündüğümü sordu. Akşam yemeği pişirmeye bir ara vermekten hoşlanabileceğimi düşündüğünü söyledi. Bunun harika bir fikir olduğunu ona söyledim. Böylece eve bir pizza getirdi ve birlikte hoşça vakit geçirdik. Çocuklar pizzaya bayıldılar ve getirdiği için babalarına teşekkür ettiler. Bense ona sarıldım ve bundan ne kadar hoşlandığımı söyledim. Çarşamba günü eve geldiğinde çocuklardan her birine birer kutu kraker, bana da küçük bir saksıda bir bitki getirmişti. Gülün öleceğini bildiğini, daha uzunca bir süre canlı kalacak bir şeyden hoşlanabileceğimi düşündüğünü söyledi. Hayal gördüğümü düşünmeye başlıyordum. Jim'in yaptıklarına veya neden bunları yaptığına inanamıyordum. Perşembe gecesi yemekten sonra bana bir kart verdi. Kartta bana olan sevgisini her zaman ifade edemediğini, fakat bu kartı bana ne kadar değer verdiğini anlatacağını umduğunu yazıyordu. Tekrar ağladım, ona baktım ve onu kucaklamaktan ve öpmekten kendimi alamadım. Neden cumartesi gecesi için bir çocuk bakıcısı bulup ikimiz yemeğe çıkmıyoruz diye önerdi. Bu harika olur dedim. Cuma öğleden sonra pastanede durup en sevdiğimiz kurabiyelerden her birimize birer tane aldı. Yine bunu bir sürpriz olarak sakladı ve bize sadece tatlı olarak bir sürpriz olduğunu söyledi. Cumartesi gecesi dedi, uzayda yörüngeme oturmuş gibiydim. Jim'e ne olduğu veya bunu sürüp sürmeyeceği konusunda hiç fikrim yoktu. Fakat bunun her dakikasından hoşlanıyordum. Restoranda yemekten sonra ona dedim ki, Jim bana ne olduğunu anlatmalısın, anlamıyorum. Janice bana dikkatlice baktı ve şöyle dedi, Doktor Chapman anlamalısınız. Bu adam evlendiğimiz günden bu yana bana asla bir çiçek vermemişti. Daima derdi ki, bu boş yere para harcamaktır. Karta bakarsın ve çöpe atarsın. 5 yıl boyunca bir kez yemeğe çıkmıştık. Çocuklara hiçbir şey almamıştı ve benden de yalnızca gerekli şeyleri almamı beklerdi. Akşam yemeği için eve asla pizza getirmemişti. Benden her gece yemeği hazır etmemi beklerdi. Yani bu onun davranışında köklü bir değişiklikti. Jim'e döndüm ve sordum. Sana restoranda ne olduğunu sorduğunda ona ne dedin? Ona seminerde sizin sevgi dilleri üzerine konferansınızı dinlediğimi ve onun sevgi dilinin armağan olduğunu fark ettiğimi söyledim. Ayrıca yıllardır, belki de evlendiğimizden beri, ona bir hediye bile vermediğimi fark etmiştim. Flört ederken ona çiçekler ve küçük armağanlar getirdiğimi, fakat evlendikten sonra buna gücümün yetmeyeceğini düşündüğümü hatırladım. Bir hafta boyunca ona her gün bir armağan almaya çalışmaya ve bunun onda bir değişiklik yapıp yapmadığını izlemeye karar verdiğimi söyledim. O hafta boyunca onun tutumunda çok büyük bir değişiklik gördüğümü kabul etmek zorundayım. Sizin söylediklerinizin gerçekten doğru olduğunu ve doğru sevgi dilini öğrenmenin diğer insanın sevildiğini hissetmesinde anahtar olduğunu fark ettiğimi ona söyledim. Bunca yıl boyunca bu kadar kalın kafalı olduğum ve onun sevgi gereksinimini karşılamayı başaramadığım için üzgün olduğumu söyledim. Onu gerçekten sevdiğimi ve onun benim ve çocuklar için yaptığı her şeyi takdir ettiğimi söyledim. Tanrı'nın yardımıyla ömrümün geri kalanında armağanlar veren birisi olacağımı ona söyledim. Can istedi ki, fakat Jim, yaşamının geri kalanında her gün bana armağanlar almaya devam edemezsin. Buna gücün yetmez. Tamam, belki her gün değil dedim. Fakat en azından haftada bir. Bu geçen 5 yıl boyunca aldığından yılda 52 armağan fazla demek olacaktır dedim. Hemen hepsini satın alacağımı da kim söyledi? Bazılarını kendim bile yapabilirim. Ya da Dr. Chapman'ın fikrini benimseyip baharda ön bahçeden parasız bir çiçek de koparabilirim. Janis sözünü kesti. Doktor Chapman sanırım 3 yıldır bir hafta bile kaçırmadı. O yeni bir adam gibi. Ne kadar mutlu olduğumuza inanamazsınız. Çocuklarımız bizi muhabbet kuşları diye çağırıyorlar. Benim depom dolu ve taşıyor. Jim'e dönüp sordum. Peki ya sen Jim, Janis tarafından sevildiğini hissediyor musun? Onun tarafından sevildiğimi hep hissettim Doktor Chapman. O dünyadaki en iyi ev kadınıdır. Mükemmel bir aşçıdır. Benim elbiselerimi yıkanmış ve ütülü tutar. Çocuklarla ilgili yaptığı şeyler konusunda da harikadır. Beni sevdiğini biliyorum. Gülümsedi ve şimdi benim sevgi dilimin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi dedi. Biliyordum. Aynı zamanda Janice'in neden mucize sözünü kullandığını da biliyordum. Armağanlar pahalı olmak zorunda değil, ne de her hafta verilmek zorunda. Fakat bazı kişiler için onların değerinin paranın değeriyle ilgisi yoktur ve tamamen sevgiyle ilgisi vardır. Bölüm 7'de Jim'in sevgi dilini açıklayacağız. Bölüm 7. Sevgi Dil 4. Hizmet Davranışları. Jim ve Janice'den ayrılmadım. Jim'in soruma yanıtını yeniden inceleyelim. Janice tarafından sevildiğini hissediyor musun? Onun tarafından sevildiğimi daima hissettim Dr. Chapman. Dünyanın en iyi ev kadınıdır. Mükemmel bir aşçıdır. Elbiselerimi yıkanmış ve ütülenmiş tutar. Çocuklarla yapılan şeyler konusunda harikadır. Beni sevdiğini biliyorum. Jim'in birincil sevgi dili benim hizmet davranışları olarak adlandırdığım dildir. Hizmet davranışları ile eşinizin yapmanızdan hoşlandığı şeyleri yapmayı kastediyorum. Ona hizmet ederek onu memnun etmeye, onun için bir şeyler yaparak ona sevginizi ifade etmeye çabalarsınız. Yemek pişirmek, masayı hazırlamak, bulaşıkları yıkamak, süpürmek, klozeti temizlemek, lavabodan saçları çıkarmak, aynadaki beyaz lekeleri temizlemek, arabanın ön camındaki böcekleri çıkarmak, çöpü dışarı koymak, bebeğin bezini değiştirmek, yatak odasını boyamak, kitaplığın tozunu almak,